Ayrım 37. Örümcek Ağındaki Kız David Lagergrant. Sayfa 447. Ed Needham ile Michael Blomquist, Gabriella Gray'nin yazdığının önündeki merdivenlerden aşağı indiklerinde sabahın 7:30'uydu. Her taraf karlarla kaplanmıştı. Hiç konuşmadan arabayı park ettikleri yere doğru yürümeye başladılar. Lisbeth saat 5:30'da bir SMS göndermişti Michael'e. Her zamanki gibi kısaydı. August'un durumu iyi, bir süre saklanacağız. Lisbeth kendi sağlık durumuyla ilgili yine bir şey yazmamıştı. Lisbeth için endişelense de çocuğun iyi durumda olduğunu bilmek inanılmaz rahatlatmıştı Michael'i. Sonra sorgulanmak üzere Sonya Modig ile Yerker Holmberg'in karşısına geçmiş, son günlerde yaşananlar hakkında derginin ve kendisinin tavrını anlatmıştı. Pek dostça karşıladıkları söylenemezse de kendisini anladıklarını hissetmişti. İskelenin yanından geçip arabaya yürürken bir ceylanın koşarak ormana daldığını gördü. Arabanın şoför koltuğuna oturup geride kalan Ed'i bekledi. Amerikalının bel ağrısı çektiği belliydi. Brown'a doğru giderlerken hiç beklemedikleri bir trafiğe takıldılar. Birkaç dakika oldukları yere çakılıp kaldılar. Michael Andre'yi düşünüyordu. Aklında hep o vardı. Yaşadığına dair hala bir işaret yoktu.
''Şu radyoda şöyle gürültülü bir şey bulsana.'' dedi Ed.
Michael 107.1'i açtı. James Brown nasıl bir seks makinesi olduğunu aykırıyordu.
''Şu telefonlarını versene.'' dedi Ed.
Telefonları alıp arkadaki hoparlörlerin önlerine koydu. Belli ki hassas bir şeyler anlatacaktı. Michael'in dinlemeye itirazı yoktu. O haber peşindeydi. Her türlü somut bilgiye ihtiyacı vardı. Ama bir araştırmacı gazetecinin birilerinin çıkarlarına alet olma riskini de göz ardı edemezdi. Hiç kimse özel bir hesabı olmadan bilgi sızdırmazdı. Bazen adalet duygusu gibi soylu bir gerekçeyle yapılır, bir dolandırıcılık ya da gasp edilen bir hak açığa vurulurdu. Ama genellikle iktidar oyununun bir parçası olarak başvurulan bir yöntemdi. Rakibini çökert, kendi pozisyonunu güçlendir. Bu nedenle araştırmacı bir gazeteci şu soruyu sormayı asla unutmamalıydı. Bunlar bana niçin anlatılıyor? Tamam, oyunda bir taş olmak da bazen kabul edilebilir bir şeydi. Yani bir yere kadar. Açığa vurulan her şey kaçınılmaz olarak birilerini zayıflatır, başka birilerinin etkisini arttırırdı. Yıkılan her muktedirin yerine illa da daha iyi olması gerekmeyen başka bir muktedir alırdı. Ama bir muhabir bu oyunun bir parçası olacaksa her şeyi enine boyuna tartmak zorundaydı. Yalnızca bir kişinin zafer kazanacağı bir savaşın parçası olmamalıydı. İfade özgürlüğü ve demokrasinin kazanması gözetilmeliydi. Hırs ya da iktidar açlığı gibi kötü amaçlarla sızdırılan bilgiler bile iyi şeylere yol açabilirdi. Kirli çamaşırlar ortaya dökülür, temizlik fırsatı doğardı. Muhabir bu işlerin arkasındaki güçleri bilmek zorundaydı. Yazdığı her satırla, sorduğu her soruyla, doğruluğunu araştırdığı her bilgiyle kendi ahlak ve dürüstlüğünü sınava çektiğini bilmeliydi. Michael her ne kadar Ed'e karşı bir çeşitlik yakınlık duysa da, hatta aksi hallerinden hoşlansa da ona bir saniye bile güvenmemişti. ''Dinliyorum.'' dedi.
''Şöyle diyebiliriz.'' diye başladı. ''Daha kolay sonuçlara götüren bazı bilgiler vardır.''
''Yani para kazandırırlar.''
''Öyle. Şirket sırlarından endüstri dünyasında nasıl faydalanıldığını biliriz. Arada bir birileri yakayı ele verse de şirketlerin hisse senetleri her zaman daha olumlu gelişmeler halka açıklanmadan değerlenir.''
''Doğru.''
Ancak sırların karakterleri çok farklı olduğundan istihbarat dünyasında bu tür şeyler yaşanmadı. Patlayıcıların karakterleri farklıydı ama soğuk savaş bittikten sonra her şey değişti. Endüstri casusluğu pozisyonunu ilerletti. Aslında casusluk insanların ve şirketlerin izlenmesi bir bütün olarak zeminini geliştirdi. Bugün bizi zengin yapacak yığınla bilgi var, hem de bazen çok hızlı erişiyoruz bu bilgilere.
Ve bundan faydalanılıyor diyorsun.
Aslında temel fikir faydalanmak. Endüstri casusluğunu kendi şirketlerimize yardım etmek için yaparız. Büyük holdinglerimize bir adım önde olsunlar diye rakiplerinin güç ve zayıflıkları hakkında bilgi veririz. Endüstri casusluğu yurtseverlik görevinin bir parçasıdır. Ama her yeraltı faaliyeti gibi gri bir alanı var. Bu yardım ne zaman suça dönüşür?
Evet, ne zaman?
Sorun bu. Bu alanda bir normalleştirme faaliyetinin olduğu kuşku götürmez. 10 yıl önce suç ya da ahlak dışı görülen şeyler bugün comme il faut, yani yapılması münasip şeyler oldu. Avukatlar aracılığıyla hırsızlıklar ve yüzsüzlükler yasallaştırıldı. Bu konuda NSA'nın çok iyi olduğunu söyleyemem. Hatta belki de
daha kötü.
Sakin ol, sakin ol, bırak sözümü bitireyim dedi Ed. Her şeye karşın bir çeşit ahlakımızın olduğunu söyleyebilirim. 10 binlerce çalışanı olan büyük bir teşkilatız biz. Çürük yumurtaların olması kaçınılmaz. Hatta sana vermeyi düşündüğüm çok üst düzey birkaç çürük yumurta var.
Tabii, çok temiz niyetlerle dedi Mikail alaycı bir ifadeyle.
Ha ha, belki tam öyle değil. Neyse dinle şimdi. Bizim teşkilattan üst düzey birileri sınırı aşıp suça bulaşırlarsa sence ne olur?
İyi şeyler olmaz.
Suç organizasyonlarına rakip olurlar.
Mafya ile devlet zaten hep aynı alanda rekabet etti dedi Mikail.
Doğru, doğru. İkisi de kendi tarzında adalet getirir. Uyuşturucu satar, insanları korur, hatta bizde olduğu gibi öldürür. Ama asıl problem bir alanda ortak çalışmaya başlamalarıdır.
Bu olay da böyle oldu.
Maalesef öyle. Biliyorsun Solifon'da Zygmunt Åkerwall'ın yönettiği çok nitelikli bir bölüm var. Rakip yüksek teknoloji şirketlerinin nelerle uğraştıklarını araştırırlar.
Hepsi bu mu?
Hayır, çalarlar ve çaldıklarını satarlar. Tabii Solifon için hiç iyi bir şey değil. Hatta Nasdaq borsası içinde.
Tabii sizin için de.
Aynen öyle. Çünkü bizdeki karanlık adamlar Endüstri Casusluğu Bölümü müdürlerinden Joachim Barclay ile Brian Abbott ve onların suç ortakları Åkerwall ve çetesinden yardım alıyorlar ve karşılığında büyük çapta dinleme hizmeti veriyorlar. Daha sonra bütün detayları vereceğim sana. Solifon büyük yeniliklerin nerelerde olduğunu işaret ediyor. Bizim piçlerde çizim ve teknik detayları ele geçiriyorlar.
Tabii kazanılan paralar devletin kasasına girmiyor.
En kötüsü bu değil arkadaşım. Bir devlet memuru olarak bu tür işlere bulaştın mı çok kırılgan olursun. Özellikle de Åkerwall ve çetesinin yaptığı gibi ağır suç örgütleriyle birlikte çalışmaya başlarsan. Daha doğrusu ilk başta ağır bir suç teşkilatı olduğunu bilmiyorlardı herhalde.
Ama öyleydi.
Hem de nasıl? Üstelik aptal da değiller. Hackerlık düzeyleri felaket yüksek. Bu türden adamları işe almayı düşlemişimdir hep. Bilgiden faydalanmak bu adamların mesleği. Neler olduğunu belki tahmin etmişsindir. NSA'daki adamların neyle uğraştıklarını anladıklarında ellerine benzersiz bir fırsat geçti.
Şantaja başladılar.
Üstünlük elde ettiler diyelim. Tabii maksimum düzeyde faydalandılar bundan. Bizim çocuklar yalnızca büyük holdingleri çalmıyorlardı. Aynı zamanda küçük aile şirketlerini ve hayatta kalmak için uğraşan yalnız mucitleri de yağmalıyorlardı. Bunların açığa çıkması pek de hoş olmayacaktı. İşte bu nedenle bizim çocuklar yalnızca Åkerwall ile çetesine değil, ağır suç organizasyonlarına da yardım etmek zorunda kaldılar.
Yani Spiders'a.
Evet, ilk başta alan da veren de razıydı. Büyük işte, herkes çok zengin oldu. Ama tam bu işlerin ortasında ortaya bir dahi çıktı. Balder diye bir profesör. Diğer şeylerde gösterdiği beceriyi neler döndüğünü araştırmada da gösterdi ve işten haberdar oldu. En azından bir kısmından. Tabii adamların ödleri koptu. Bir şeyler yapmak gerektiğini anladılar. Karar süreci nasıl işledi bilmiyorum. Sanırım ilk başta hukuki baskının yeteceğini düşündüler. Avukatlar aracılığıyla tehditler savurdular. Ama bu herkesi kesmedi. Özellikle aynı gemide oturdukları haydutları. Spiders şiddeti tercih ederdi. İşin bir aşamasında kendilerine daha sıkı bağlamak için bizim çocukları da planlarını ortak ettiler.
Tanrım.
Ama bizim teşkilatta küçük bir çıbandı bunlar. Diğer işleri araştırdık ve...
Kesinlikle çok ahlaklı yürütüldüğünü keşfettiniz dedi Mikail sert bir sesle.
Sıçmışım içine. Biz burada hiçbir şeyden çekinmeyen insanlardan bahsediyoruz.
Şiddetin kendi mantığı vardır. Başlanıldığında sonu getirilmelidir.
Bu işin en komik tarafı ne biliyor musun?
Ben komik bir şey göremiyorum.
Paradoksal olanı diyelim. Eğer ağımız hacklenmeseydi bu işten haberdar olamayacaktım.
İşte hacker'ı rahat bırakman için bir neden daha.
Rahat bırakacağım ama nasıl yaptığını anlatmasını istiyorum.
Bu neden o kadar önemli?
Bir daha sistemime hiçbir iblisin girmesini istemiyorum. Bu nedenle nasıl yaptığını bilmek ve önlem almak istiyorum. Sonra peşini bırakacağım.
Sözüne ne kadar güvenilir bilemiyorum ama merak ettiğim başka bir şey var dedi Mikael.
Söyle bakalım.
İki isimden bahsettin. Barkley ile Abbott değil mi? Bu işin yalnızca onlarla sınırlı olduğundan emin misin? Endüstri casusluğunun başındaki adam kim? Sizin müdürlerinizden biri olmalı değil mi?
Onun adını maalesef söyleyemem. Gizlilik damgası var.
Tamam, kabul ettim.
Kabul et dedi Ed sarsılmaz bir ifadeyle.
Trafiğin açıldığını fark etti Mikael. 28. Bölüm 24 Kasım öğleden sonra Profesör Charles Edelman Karolinska Enstitüsü'nün park alanında durmuş, nasıl bir şeye evet dedim diye düşünüyordu. Pek bir şey anlamamıştı, anlamaya fırsat bulduğu da söylenilemezdi. Bir dizi toplantı, seminer ve konferansı iptal etmek zorunda kalacağı bir şeye evet demişti. Ne tuhaf ki yine de keyifli hissediyordu kendini. Yalnızca çocuğun büyüsüne kapılmamış, bir sokak kavgasından daha yeni çıkmışa benzeyen kadından da etkilenmişti. Yeni bir BMW ile park alanına gelen kadın buz gibi bir otoriteyle konuşmuştu. Neredeyse neye cevap verdiğini bile bilmeden, evet tamam neden olmasın demişti Edelman. Aceleci, akıldan yoksun bir davranışla yaptı. Bir tek masraflarını ve hizmetlerinin karşılığını ödeme teklifine itiraz etmişti kızın. Kendi seyahat ve otel masraflarımı kendim ödeyeceğim demişti. Belli ki sorumluluk hissediyordu. Çocuğa karşı iyi niyetli duygular beslediği kesindi. Daha da kesin olan bir şey varsa o da çocuğun bilimsel merakını cezbetmesiydi. Hem fotoğrafik bir kesinlikle resim yapan hem de asal sayıları çarpanlarına ayırabilen bir savant olduğu düşüncesi büyülemişti onu. Hatta kendini bile şaşırtan bir kararla Nobel davetine bile boş vermişti. Bu genç kadın aklını başından almış gibiydi. Hanna Balder Torsgatan'daki dairesinin mutfağında oturmuş sigara içiyordu. Midesinde hep o düğümle bütün hayatı boyunca orada oturup tüttürmekten başka bir şey yapmamıştı sanki. Aslına bakılırsa olağanüstü destek ve yardım da almıştı. Ama bir o kadar da dayak yediğinden bunların bir faydası olmamıştı. Lasse Westman onun endişelerine katlanamıyordu. Herhalde fedakar çilelerin adamı pozlarına yer bırakmadığındandı. Durmadan köpürür, ''Sen kendi çocuğuna bile sahip çıkamaz mısın?'' diye bağırıp çağırırdı. Kadını sık sık tokatlar, sanki bez bebekmiş gibi oraya buraya savururdu. Şimdi de keçileri kaçıracaktı. Hanna dikkatsiz bir hareketle Dagens Nyheter gazetesinin kültür sayfasına kahve dökmüştü. Meslektaşlarını öven hiç hoşlanmayacağı bir tiyatro eleştirisi okuyordu Lasse.
''Ne yapıyorsun sen be?'' diye tısladı.
''Özür dilerim.'' dedi Hanna. ''Şimdi silerim.'' Lasse'nin dudaklarının kenarlarına bakarak bu işin bu kadarla bitmeyeceğini anladı Hanna. Sebepsiz yere vuracaktı işte. Susup hiç kımıldamadan bir tokada hazırlandı. Gözleri dolmuş, kalbi çarpmaya başlamıştı. En kötüsü yiyeceği tokat değildi. Tokat yalnızca bir nedendi. Bu sabah bir türlü anlayamadığı, kafasını karıştıran bir telefon konuşması yapmıştı. August'u bulmuşlardı ama tekrar kaybolmuştu. Herhalde iyiydi. Herhalde. Bu haber karşısında daha çok mu endişelenmeli yoksa endişeleri azalmalı mı bilemiyordu. Dinlemeye bile tahammül edememişti. Üzerinden saatler geçmesine rağmen yeni bir haber de yoktu. Daha fazla tokat yer miyim, yemez miyim aldırmadan birden ayağa kalktı. Oturma odasına geçti. Lasse'nin soluduğunu duydu arkasından. Yerde hala August'un resim kağıtları vardı. Çığlık çığlığa siren çalarak bir ambulans geçti sokaktan. Merdiven sahanlığından ayak sesleri duyuldu. Birileri geliyordu, kapı açıldı.
''Açma, yine şu lanet gazetecilerdir.'' diye tısladı Lasse.
Hanna da açmak istemiyordu. Her türlü ilişkiden rahatsız oluyordu ama yine de boş veremezdi. Polisler gelmiş, bir kez daha sorgulamak istiyor olabilirlerdi onu. Belki yeni bir şeyler öğrenmişlerdi, iyi veya kötü bir şeyler. Kapıya yürürken Frans'ın geldiği o günü hatırladı. Kapının önünde nasıl dikildiğini, August'u almak istediğini, bakışlarını hatırladı. Lasse Westman'dan önceki hayatını hatırladı. Telefonlarının durmadan çaldığı, tekliflerin havada uçtuğu günleri. Bir kez daha korkunun pençelerine yakalandı. Güvenlik zincirini çıkarmadan kapıyı araladı. Önce bir şey göremedi. Yalnızca asansörü ve kırmızı kahverengi duvarları seçebiliyordu. Sonra içinden bir elektrik akımı geçer gibi oldu. İlk başta inanamadı. Ama August'tu bu. Saçları darmadağınık, elbiseleri kir içindeydi. Ayaklarında çok büyük spor ayakkabılar vardı. Yine de o bildik, ciddi, tarifi imkansız bakışlar vardı gözlerinde. Güvenlik zincirini çıkarıp kapıyı açtı. August'un kendi başına geleceğini herhalde beklemiyordu ama ürperdi. August'un yanında deri ceketli, yüzünde sıyrık yarası olan, saçları toza toprağa bulanmış çetin ceviz tipli bir kadın duruyordu. Kaşlarını çatmış yere bakıyordu, elinde büyük bir çanta vardı. ''Oğlunu bırakmaya geldim.'' dedi başını kaldırmadan. ''Aman Tanrım.'' dedi Hanna, ''aman Tanrım.'' Başka bir şey diyemedi. Birkaç saniye ne yapacağını bilemiyormuş gibi bekledi. Omuzları sarsılmaya başladı. Dizlerinin üzerine çöktü. Kucaklanmaktan nefret ettiğine aldırmadan kucakladı August'u. Kollarını boynuna doladı. ''Oğlum benim, oğlum benim.'' diye gözlerinden yaşlar boşanana kadar mırıldandı. En tuhafı kucaklanmaya itiraz etmedi August. Sanki o da bir şey söylemek ister gibiydi ama buna fırsat bulamadı. Lasse Westman geldi kapıya.
''Neler oluyor burada? Bak kim gelmiş.'' diye tısladı.
Kavgaya hazır bir hali vardı ama kendini çabuk toparladı. Ne de olsa bir oyuncuydu. Bir saniye içinde kadınların büyülendiğini düşündüğü o havalı tavırları takındı.
''Üstelik kapıya kadar getirmişler.'' diye devam etti. ''Ne hizmet ama, nasıl, iyi mi?''
''O iyi.'' dedi dışarıda bekleyen kadın tek düze tuhaf bir sesle. Müsaade istemeden çamurlu çizmeleri ve kocaman çantasıyla içeri girdi.
''Tabii, buyurun.'' dedi Lasse alaycı bir ifadeyle. ''Çekinmeyin lütfen.''
''Eşyalarını toplamana yardım etmek için geldim Lasse.'' dedi kadın. Sesi buz gibiydi. Bu öylesine tuhaf bir şeydi ki kulaklarına inanamadı Hanna. Lasse bir şey anlamamış gibiydi. Ağzı açık, aptal bir ifadeyle bakıyordu.
''Ne dedin?''
''Bu evden taşınıyorsun.''
''Komik mi olmaya çalışıyorsun?''
''Hiç de değil. Bu evden hemen şimdi çıkacak ve bir daha asla August'un yanına yaklaşmayacaksın. Onu son kez görüyorsun.''
''Yani sen gerçekten kafayı yemişsin.''
''Belki ama inanılmaz da cömertimdir. Aslında seni bir güzel benzetip şu merdivenlerden aşağı atmayı düşünmüştüm. Gördüğün gibi fikrimi değiştirip bir çantayla geldim. Hani don ve gömleklerini alasın diye.''
''Sen ne diyorsun ucube?'' diye tısladı Lasse şaşkınlık ve öfkeyle. Tehditkar varlığıyla kadının üzerine yürüdü. Kadına vuracak diye korktu Hanna.
Ama Lasse tereddüt edip durdu. Belki kadının bakışlarından ya da bildik kadınlar gibi davranmamasındandı. Ne geriye çekilmiş ne korkmuştu, buz gibi gülümsemişti yalnızca. Montunun cebinden bir takım kırışık kağıtlar çıkarıp Lasse'ye uzattı. ''Eğer arkadaşın Roger'la birlikte August'u özlerseniz bunlara bakarak hatırlarsınız.'' dedi. Lasse'nin eli ayağına dolaşmıştı, kağıtları alıp baktı, yüzü allak bullak oldu. Bunun üzerine Hanna da kağıtlara baktı. Resimler vardı. En üsttekinde yumruklarını sıkmış, akıl hastasına benzeyen kötülük dolu bir Lasse vardı. Daha sonra nasıl olduğunu açıklamakta zorlanacaktı. Ama o an August'un Lasse ve Roger'la evde yalnız kaldığında neler olduğunu değil, kendi hayatını da görmüştü Hanna. Şimdiye kadar hiç görmediği kadar açık ve berrak. Lasse tıpkı şu resimdeki gibi çarpık, öfkeli bir suratla yüzlerce defa bakmıştı ona. En sonuncusu birkaç dakika önceydi. Buna katlanmaları gerekmiyordu. Ne August'un ne de onun. Geriledi. En azından gerilediğini düşündü. Kadın ona yeni bir dikkatle bakmaya başlamıştı. Göz ucuyla karşılık verdi Hanna. Bir yakınlaşmadan bahsetmek kesinlikle abartma olurdu ama bir şekilde iletişim kurmuşlardı.
Öyle değil mi Hanna dedi kadın. Bu evden gidecek.
Bu çok tehlikeli bir soruydu. August'un ayağındaki kocaman spor ayakkabılara baktı Hanna.
Bunlar ne dedi?
Benim ayakkabılarım.
Neden?
Bu sabah aceleyle çıktık da.
Ne yaptınız?
Saklandık.
Anlayamıyorum diye başladı ama devamını getiremedi.
Lasse sert bir ifadeyle kolundan tutup sarstı. Şu psikopata bu evden çekip gitmesi gereken tek kişinin kendisi olduğunu söyler misin diye kükredi.
Şey tabii dedi Hanna.
Söyle o zaman.
Daha sonra bunu hiç açıklayamayacaktı. Lasse'nin yüz ifadesiyle ilgili bir şeydi belki de. Ya da genç kadının duruşundaki güven ve buz gibi gözleri. Birden kendi sesini duydu. Sen gideceksin Lasse ve bir daha asla geri gelmeyeceksin.
Kulaklarına inanamadı Hanna. Sanki içinde başka biri konuşuyordu. Her şey hızla gelişti. Lasse vurmak için elini kaldırdı ama indiremedi. Genç kadın yıldırım gibi geldi ve profesyonel bir boksör gibi yumruklar saydırdı yüzüne. Sonra baldırına bir tekme atıp yere yıktı onu. Lanet olsun diye bildi Lasse ancak başka da bir şey demedi. Genç kadın başına dikildi Lasse'nin. Lisbeth Salander'in o an söylediklerini hayatı boyunca unutmayacaktı Hanna. Duyduğu her sözcük eski halini çağırıyordu sanki. Lasse Westman'ın hayatından çıkıp gitmesini ne kadar derinden arzuladığını anladı.
37. ayrımın sonu. Sayfa 460.